Ayrım 15.
Ancak yol aldıkça cesaretim kırıldı. Çevre gerçekten çok güzeldi ama ne çare ki bu güzellik dehşet verici dağlarla sarılıydı. Amerika'nın batı yakasındaki Rockies'den de yüksek ve sarp görünen bu dağlar arasında Tahran kapana sıkışmış gibiydi. Tıkış tıkış arabanın içinde bana düşen küçücük yeri korumaya çalışarak bir yandan da dağların gitgide dikleştiğini izliyordum. Kara düşüncelere daldım. Rastlantı bu ya, tatil sırasında bir fırsat çıkarsa karşımıza kaçıp gidebilirdik belki de. Gizlice bir gemiye binip Hazar Denizi'ne açılıp Rusya'ya varabilirdik. Rusya mı? Umurumda bile değildi. Yeter ki buradan kurtulalım diye düşündüm. İçimden geçenleri büyütüp tüyler ürpertici bir sonuca varmıştım. Gitgide daha kötümser ve karamsar oluyordum. Moody de sinirliydi. İçimden geçenlere bir tepki miydi acaba bu? Sırtımdan soğuk terler boşanıyordu. Aramızdaki gerilim arttıkça kuşkularını gidermek için gösterdiğim çaba da tehlikeye giriyordu. En kısa zamanda karşımıza umut veren bir olay çıkmazsa korkunç bir şey olacağından o kadar çok korkuyordum ki. Şah'ın villasına vardığımızda tahmin ettiğimiz gibi batı kültürünü anımsatan ne varsa özellikle mobilya açısından hepsinin yerle bir edilmiş olduğunu gördük. Bir zamanlar oldukça görkemli olması gereken ev şimdi içi boşalmış bir kılıfa benziyordu. Akşam yemeğini yedikten sonra hepimiz yani 26 kişi aynı odanın içinde yan yana yere uzandık ve uyumaya çalıştık. Erkeklerle aynı odadaydık. Yanımda Hakim Ağa yatıyordu. Bu nedenle bütün gece üzerimdeki manto ve başımdaki rusari ile rahat edebileceğim bir pozisyon aradım durdum kendime. İlkbahar başlangıcında içeriye denizden esen soğuk bir rüzgar giriyordu açık pencerelerden. İranlı akrabalarımız mışıl mışıl uyurken Mehtap'la ben soğuktan titreşerek bir o yana bir bu yana döndük durduk. Sabah çevrenin kupkuru olduğunu görmek beni düş kırıklığına uğrattı. Su kısıtlaması uygulandığından tatilimin ilk gününü diğer kadınlarla birlikte bir kova buz gibi suyun içinde sebze ve salata yıkayarak geçirdim. O sırada erkeklerin kimisi evin çevresinde dolandı, kimisi geç saate kadar uyudu, kimisi de avluda oturup bizi izlemeye koyuldu. Daha sonra erkeklerin bazıları ata binmeye gitti. Kadınlar buna katılamazdı. Biz de yürüyüşe çıktık ve bir zamanlar çok güzel olan, şimdi ise çöp ve pislik birikintisine dönüşmüş kıyıda gezindik. Bir hafta böylece tatsız konuşmalar ve karşılıklı iğnelemelerle geçti gitti. Mehtap'la birlikte her şeye göğüs gerdik. Buna zorunluyduk. Üstelik artık alışmıştık da. İlkbahar başlangıcı hem iyimserlik hem de karamsarlık getirdi. Yakında dağlardaki karlar eriyecekti. Raşit'in arkadaşı bizi Türkiye'ye geçirebilecek miydi? Hava yumuşadıkça harekete geçme zamanı yaklaşıyordu. Mevsimlerin geçmesi tutukluluk süremin altını çiziyordu. 7 ayı aşkın bir süredir hapis tutuluyorduk İran'da. Tahran'a döndüğümüzde Moody hastanedeki işinin yoluna girdiğini haber aldı. Sevincinden ne yapacağını şaşırmıştı. Bir çocuk gibi evin içinde zıplıyor, Mehtap'la bana gülümsüyor, bizimle şakalaşıyor, sevecen ve nazik davranıyordu. Bir zamanlar beni onun kucağına iten de bu sevecenlik ve incelikti zaten. Evrak işi henüz yoluna girmemiş diye açıklama yaptı. Ama hastane idaresi üzerinde durmak istemiyormuş. Bir anesteziste çok gereksinimleri varmış. Evraklar tamamlanınca da çalışmış olduğum saatler hesaplanarak ödeme yapılacakmış. Akşama doğru Moody'nin sevinci söndü. Düşünceliydi. Neler düşündüğünü biliyor gibiydim. Öyle ya, bir yandan işe gidip bir yandan da beni izleyebilecek miydi? Onu yalnız bıraktım düşünmesi için. Aklından geçenleri nasıl olsa tahmin edebiliyordum. Hastanede bütün gün bulunması gerekmiyordu. Üstelik her gün gitmesi de gerekmiyordu. Gittiği günler için bir çare bulurdu nasıl olsa. Nesrin benim giriş çıkış saatlerim hakkında rapor verirdi ona. Mehtap'la okuldan çıkar çıkmaz eve dönmek zorundaydım. Nesrin'in üniversiteye gidebilmesi için Emir'e bakmam gerekiyordu. Perşembe günleri biz Kur'an kursundayken ise bir başkası bakıyordu Emir'e. Moody'nin kafasının içinde dönenleri duyar gibiydim. Bana güvenebilecek miydi? Buna zorunluydu. Aksi halde önerilen işi unutması gerekecekti. Perşembe günleri Kur'an kursundan sonra doğru eve geleceksin dedi. Kontrol edeceğim ona göre. Tamam diye söz verdim. İyi öyleyse dedi Moody. İşe başlayabileceği düşüncesiyle yüzü yeniden aydınlanmıştı. Özgürlüğümü yalnız gerektiğinde, tehlikeyi göze almaya değdiğinde kullanacaktım. Moody, akrabaların hepsini beni denetlemeleri için seferber edebilecek kadar inatçıydı. Zaman zaman kendisi yapıyordu bu işi. Çalışmadığı ya da işten erken çıktığı günler, okula gelip bizi eve getiriyordu. Beni gözünden hiç ayırmıyordu. Bu nedenle önceden saptanmış saatlere uymak zorundaydım. Bir yere gitmem gerektiğinde de önceden izin alıyordum. Bir gün okulda ders arası çocuklar oyun oynarlarken bir öğretmen yavaşça müdüriyet odasına girdi ve yanıma oturdu. Tanışmamıştık henüz ama her karşılaştığımızda gülümseyerek selam veriyordu bana. Yine selamlaştık. Öğretmen çevresine bakındı. Kimsenin bizi dinlemediğini gördükten sonra fısıldayarak "Nagu, söylemeyin. Nagu, Bayan Azara," dedi. Peki anlamında başımı salladım. Kocamla sizi konuştuk dedi yarım yamalak İngilizcesiyle. Size yardım etmek istiyor. Öğretmen önce kucağına baktı. Sonra çadırının altından elini çıkardı. Bir kez daha çevresine bakındı. Elimi tuttu ve aceleyle kendi elini geri çekti. Avucumun içinde bir kağıt parçası vardı. Üzerinde bir telefon numarası. Arayın diye fısıldadı. Kadını. Mehtap ile okul sonrası eve dönerken merakımı yenemeyip Hamit'in dükkanına uğramayı göze aldım. Numarayı çevirdim. Karşıma İngilizce konuşan bir kadın çıktı. Kendisini Bayan Alevi olarak tanıtan bu kadın, karşısında beni bulunca çok sevindi ve öğretmenin kocasının yanında çalıştığını, annesiyle birlikte durumumu ondan öğrendiklerini söyledi. İngiltere'de okumuş olduğum ve iyi İngilizce konuştuğum için size yardım edip edemeyeceğimi sordu bana, dedi. Ben de elimden geleni yapacağımı söyledim. Bütün İranlıların Amerikan düşmanı olmadıklarını bir kez daha görüyordum. Bayan Alevi bütün içtenliğiyle, belki de yaşamını, en azından benimle konuştuğu için özgürlüğünü yitirmeyi göze alarak bana yaklaşıyordu. Nasıl buluşabiliriz diye sordu. Bir olanak yaratana kadar beklemeliyim. Ne günü isterseniz, öğle tatilinde sizinle buluşabilirim dedi. Beni arayın, bulunduğunuz yere arabamla gelebilirim. Peki dedim. Bayan Alevi'nin çalıştığı iş yeri Mamal'ın evinden de, Mehtap'ın okulundan da, Kur'an kursundan da oldukça uzaktaydı. İkimiz için de uygun zamanı bulup buluşmamız ve tanışmamız zor olacaktı. Bu işe neden girdiğini merak ediyordum ama konuşması güven vericiydi. İnanmıştım içtenliğine. Günler, haftalar geçti. Ben hala güvenli bir buluşma biçimi bulamamıştım. Moody işe başlayınca üzerimdeki denetim artmıştı. Nesrin kocamdan beterdi bu konuda. Ben kapıdan içeri girerken ilk işi saatine bakmak oluyordu. Ama ister istemez denetim sistemlerinde bir aksaklık oluverdi. 14 milyon insanın yaşadığı bu kentte beni sürekli kontrol altında tutmaları olanaksızdı. Bir gün Mehtap'la eve döndüğümüzde Nesrin'in sabırsızlıkla bizi beklediğini gördük. Üniversiteden telefon edip onu özel bir toplantıya çağırmışlar. Emir'i evde bana bırakması gerekiyordu. Hemen fırladı. Moody işteydi. Rıza ile Ese ise akraba ziyaretine gitmişlerdi. Hemen Bayan Alevi'ye telefon ettim. Bugün hemen buluşabiliriz dedim. Derhal geliyorum diye yanıtladı. Evimizden birkaç sokak ötede bulunan park yerini tarif ettim. Onu nasıl tanıyabileceğimi sordum. Paltom, pantolonum ve eşarbım siyah. Yas tutuyorum. Kısa bir süre önce annem vefat etti dedi. Çok üzüldüm. Sağ olun dedi. Moody'ye bir not bırakarak çocukların huysuzluk ettiğini, onları parka götürdüğümü yazdım. Hastanede bulunduğu saatler çok belirsizdi. Ameliyatlar sabah yapıldığından erken saatte evden çıkıyordu. Ama çıkış saatleri çok düzensizdi. Gecenin 11'ine kadar dönmeyebilir ya da her an geri gelebilirdi. Mehtap'la Emir parka gitmekten çok hoşlanıyorlardı. Mehtap'a gözü kapalı güveniyordum. Emir ise bebek sayıldığından korkulacak bir şey yoktu. Beni asıl kaygılandıran izin almadan parka gitmeme Moody'nin nasıl bir tepki göstereceğiydi. O eve dönmeden görüşmemizi bitirip eve varacağımızı umuyordum. Çocuklar neşeyle salıncakta sallanırken siyahlar giymiş bir kadının bana doğru ilerlediğini gördüm. Herhangi bir yabancı İranlı kadının kaç yaşında olduğunu saptamak kolay değildi giysileri nedeniyle. Ama Bayan Alevi'nin 50 yaşlarında olduğunu tahmin ettim. Belki de daha gençti. Bankta yanıma oturdu. "Kocama bir mektup bıraktım," dedim aceleyle. "Hiç belli olmaz. Bakarsınız buraya gelebilir." "Peki," dedi Bayan Alevi. "Buraya gelecek olursa burada çocuklarım varmış gibi davranırım." Karşı bankta oturan kadınla göz göze gelince ona Farsça bir şeyler söyledi. "Kocanız buraya gelecek olursa sizinle değil, onunla ve çocuklarıyla birlikte gelmiş gibi davranacağımı söyledim. Kabul etti." Yabancı kadın hiç soru sormadan durumu kabullenmişti. Bir süredir İranlıların entrikadan hoşlandıklarını gözlemliyordum. Şah zamanında da Ayetullah döneminde de insanlar saman altından su yürütmeye alışmışlardı burada. Hükümete karşı olsun, aileler arası ilişkilerde olsun devamlı karşı komplo düzenleniyordu. Bu nedenle Bayan Alevi'nin ricası kadını hiç şaşırtmamıştı. Hatta gününe renk katmıştı belki de. "Anlatın bakalım," dedi Bayan Alevi. "Ne oldu? Neden İran'dasınız?" Ayrıntılarına girmeden öykümü anlattım. "Sorununuzu anlıyorum," dedi. "Ben de İngiltere'de kaldığım zaman bir yabancıydım. Hep bir yabancı gibi davranıldı bana. Oysa ben öyle olmak istemiyordum. İngiltere'de kalmaya kararlıydım ama birilerinin yardımı gerekiyordu bunun için. Kimse yardım etmeyince İran'a dönmek zorunda kaldım. Annem de ben de bu duruma çok üzüldük. İşte o zaman ülkemizde bulunan yabancılara elimizden gelen yardımı yapacağımıza söz verdik. Size yardım edeceğim." Biraz durakladı, kendini toparladı ve "Annemi 2 hafta önce yitirdim," diye sürdürdü açıklamasını. "Telefonda söylemiştim. Ölümünden önce sizden söz ediyorduk. Yabancı olduğun sıralarda kimse sana yardımcı olmamıştı," dedi. "Yabancı birinin yardımına gereksinimi olursa elimden geleni yapmam için yemin ettirdi bana. Şimdi yeminimi yerine getirmek istiyorum. Bir şeyler yapabilmeyi diliyorum." Bir yandan da gözlerinden akan yaşları sildi. "Peki nasıl?" diye sordum. "Nasıl yardım edebilirsiniz bana?" "Erkek kardeşim Zahidan'da yaşıyor. Yani Pakistan sınırında. Ben ona..." "Anne, anne, anne!" diye Mehtap koşarak konuşmamızı kesti. "Babam burada." Mudi gerçekten de Park'ın parmaklıkları arkasından öfkeyle bize bakıyordu. Yüzünden güvensizlik akıyordu. Ona doğru gitmem için sert bir hareket yaptı bana. "Telaşlanmayın," dedim alçak sesle Bayan Alevi ile Mehtap'a. "Kuşkulanmamalı. Haydi Mehtap, sen salıncağına dön." Banktan kalktım ve Mudi'ye doğru yürüdüm. "İyi ki aramızda demir parmaklıklar vardı." "Ne yapıyorsun burada?" diye homurdandı. "Hava güzel," dedim. "İlkbahar geliyor. Çocukları parka getirmek istedim." "Yanında oturan kadın kim?" "Bilmem. Onun da çocukları oyun oynuyor." "Onunla konuşuyorsun. İngilizce biliyor mu?" Konuşmalarımızı duyamayacak kadar uzakta bulunduğunu bilerek yalan söyledim. "Bilmiyor. Farsçamı ilerletiyorum." Mudi kuşkuyla gözlerini parkta gezdirdi. Annelerle çocuklardan başka kimse yoktu çevrede. Herhangi bir dümen çevriliyor olamazdı. Beni kontrol etmişti. Olacağımı söylediğim yerde bulmuştu. Tek bir şey söylemeden arkasını döndü ve eve doğru yöneldi. Yavaş yavaş oyun alanına doğru ilerledim ve bir süre Emir'le Mehtap'ın salıncaklarını salladım. Kafamı çevirip Mudi'nin beni hala kontrol edip etmediğini görmek için can atıyordum ama rolümü iyi oynamam gerekiyordu. Birkaç dakika sonra da banka geri döndüm. Bayan Alevi yanıma dönmeden önce bir süre daha bekledi. "Gitti," dedi Bayan Alevi. Sonra karşı bankta oturan kadına başını eğerek teşekkür etti. Karşılık olarak kadın da başını eğdi. Konunun ne olduğunu bilmeden ama gönülden yardımcı olmuştu. Bu kadınların başına daha neler gelecekti acaba merak ediyordum. Hemen kendi sorunuma dönmek zorundaydım. "Erkek kardeşinizden söz ediyordunuz," diye konuyu bıraktığımız yerden ele aldım. Fazla zamanımız kalmamıştı. "Zahidan'da yaşıyor, Pakistan sınırında. Onunla bağlantı kurup sizi ülke dışına çıkarıp çıkaramayacağını soracağım. Yapabilir mi bunu?" Bayan Alevi sesini alçaltarak "İşi bu," dedi. "İnsanlara sınırı geçmeleri için yardım eder sürekli." Birden rahatladım. Olup bitenleri düşündükçe bu işin rastlantıyla bir ilgisi olmadığını kavradım. Okuldaki öğretmenle kocası, Bayan Alevi'nin yalnızca İngilizce konuşan birisi olmakla kalmayıp bana yardım edecek güce sahip olduğunu biliyor olmalıydılar. Erkek kardeşinden de haberleri vardı, öyle ya. İran'da zorla tutulan tek kişi ben değildim. Tıpkı benim gibi burada yaşamaya dayanamayan milyonlarca insan vardı. Bu ülke baskı uygulayan hükümetleriyle ünlüydü. Bu nedenle de insanları yurt dışına kaçırmakla uğraşan bir şebekenin yıllardır var olması son derece doğaldı. Sonunda profesyonel insanlara rastlayabilmiştim. Kaça mal olacak bu iş? Siz para işini dert edinmeyin. Parayı ben ödeyeceğim. Anneme vermiş olduğum sözü tutmalıyım. Günün birinde bana geri ödeyebilirseniz sevinirim. Yok, ödeyemezseniz canınız sağ olsun. Ne zaman yola çıkabiliriz? Çok yakında gideceğiz diye yanıtladı. Zahidan'a uçakla gidebilmeniz için önce evraklarınızı hazırlamalıyım. Tasarısını açıklarken bir noktanın üzerinde özellikle durdu. Her şey yoluna girdiğinde öyle bir bahane bulmalıydık ki Moody bizim yokluğumuzu birkaç saat geçmeden fark etmemeliydi. O kuşkulanıp polisi uyarmadan önce uçağa binip Zahidan'a ulaşarak Bayan Alevi'nin kardeşiyle ilişkiye geçmemiz gerekliydi. En uygun gün Perşembe günüydü. Moody çalışıyor olacaktı. Biz de önceden planlanmış olduğu gibi sabah Mehtap'la okulda, öğleden sonra ise Kur'an kursunda olacaktık. Moody bizim yokluğumuzu fark edene kadar soluğu Zahidan'da alabilirdik. Bu tasarı Trish ile Susan'ın kaçırma planından çok daha akla yatkındı. Helen ile Mr. Winkop Moody'den kaçarken Tahran'dan çıkmadan polisten saklanmanın çok tehlikeli olacağını söylemişlerdi. Bayan Alevi de saklanmanın mantıklı olmadığı kanısındaydı. Kaçak bir kadınla bir kızın bulunduğu ilk olarak havaalanı yetkililerine duyurulacaktı. Önemli olan yokluğumuz resmi kayıtlara geçmeden önce Tahran ve Zahidan havaalanlarında işlemlerimizin tamamlanmış olmasıydı. Ne kadar yakında diye sordum sabırsızlıkla. 2 hafta sonra diye yanıtladı. Kardeşimle görüşeceğim. Olanak bulursanız pazar günü bana telefon edin. Yine burada buluşur, ayrıntıları görüşürüz. Sevincimi gizlemek hiç de kolay değildi. Ancak hayati önem taşıyordu. Bunu yalnızca Moody'den, Mamal'dan, Nesrin'den ve diğer düşmanlarımdan değil, kendi öz kızımdan da saklamam gerekliydi. Mehtap gereğinde rolünü çok iyi oynayabilecek kadar büyümüştü ama bu olağanüstü sırrı saklamasını isteyerek canını sıkmak istemiyordum onun. Ona müjdeyi kaçma günü gelip çattığında verecektim. Bunu şimdiden yapmaya hiç niyetim yoktu. Parktan eve döndüğümüzde Moody düşünceli görünüyordu. Beni düşüncelerimle baş başa bıraktı. Akşam yemeği için mutfakta fıkırdayan fasulyeden daha fıkır fıkırdı kafamın içi. Daldığım düşüncelerden birden silkinip toparlandım. Helen ile Mr. Winkop'un kaçakçılar hakkında söyledikleri gelmişti aklıma. Ama onlar Türkiye'ye kaçmaktan söz etmişlerdi. Bu insanlar ise Pakistan'a kaçıracaklardı bizi. Ama yine de kaçakçıydılar. Irza geçip paraları çaldıktan sonra öldürebilir ya da pastara teslim edebilirlerdi. Acaba bu korkunç olaylar insanların cesaretini kırmak için hükümet tarafından mı uyduruluyordu? Yoksa gerçeğin ta kendisi miydi? Bayan Alevi'ye hemen güvenmiştim ama erkek kardeşini tanımıyordum ki. Onu tanımadığım gibi bu uğurda hayatlarını tehlikeye atan yardımcılarını da tanımıyordum. Bir an önce Helen'le görüşüp Bayan Alevi hakkında danışmalıydım ona. Ertesi sabah Mehtap ile okula giderken Helen'e telefon etmek için Hamit'in dükkanına uğradık. Sorunu üstü kapalı bir biçimde Helen'e aktardım. Telefon görüşmelerinde dikkatli olmak gerekiyordu. Gelin görüşelim dedi Helen. Bugün gelebilirseniz çok iyi olur. Hem ailenizden gelen mektuplar var hem de pasaportlarınız hazır. Lütfen bugün gelmeye çalışın. Gelmeyi denerim dedim. Ama nasıl? Bugün böyle bir işe kalkışmak çok tehlikeli olabilirdi. Çünkü Moody'nin serbest günüydü. Her an okula gelebilirdi. Bir kez daha Hamit'in telefonunu kullandım. Eleni iş yerinden arayarak İsviçre elçiliğine gidebilmem için hazırlamış olduğumuz planı uygulamamız gerektiğini söyledim. Aynı sabah Elen Moody'yi evden arayarak öğleden sonra beni ve Mehtap'ı alıp alışverişe götürebilmek için izin istedi. Bizi okuldan alacaktı. Evinde yemeğimizi yedikten sonra baharlık giysiler almak için bakınacaktık. Moody kabul etti. Ellen tasarının ikinci bölümünü de uygulamaya girişti. Okulun yazı işlerinde telefon çaldı. Görevlilerden birisi telefonu açtıktan sonra Şahin Hanım'a uzattı. Farsça konuşuyorlardı ama adımın geçtiğini fark ettim. Demek ki arayan Ellen'di. Bu bir denemeydi. Bakalım Şahin Hanım benimle görüşmesine izin verecek miydi? Vermedi. Ellen bir kez daha Moody'yi aramak zorunda kaldı. Okula telefon edip benimle görüşmesine izin vermesini istedi ondan. Sonunda bağlantı kurabildik. İşler yolunda derken Ellen'in sesi titriyordu. Sizi almak için okula geleceğim. Çok iyi dedim. Herhangi bir aksaklık var mı? Diye ekledim. Yok dedi Ellen kısa keserek. Aradan 15 dakika geçmemişti ki Ellen beni yeniden aradı. Moody'yi de arayıp söyledim. Bir aksaklık var. Bu iş bugün öğleden sonra olamayacak dedi. Ne oldu? Fikrimi değiştirdim. Seninle bu konuyu konuşmalıyız. Ellen'e kızmıştım. Elçiliğe gitmeyi çok istiyordum ama Ellen'in vereceği güvence olmaksızın bu işe kalkışamazdım. Acaba ne gibi bir aksilik çıkmıştı? Elçiliğe nasıl gidebilirdim? Ertesi günde elim kolum bağlı kaldı. Moody yine çalışmıyordu ve çok da sinirliydi. O sabah bizimle birlikte okula geldi ve yol boyunca durmadan bize çıkıştı durdu. Eve yalnız dönmemeliydik. Bizi almaya gelecekti. Beklemeliydik. Ama çıkış saatinde ortalıkta görünmedi. Mehtap'la birlikte uzun süre bekledik. Birbirimize bakıp duruyorduk. İkimiz de bu durumdan pek bir şey anlamamıştık. Acaba deneniyor muyduk? Ne yapacağımızı bilemedik. Bir saat olmuş Moody hala görünmemişti. En iyisi eve dönmek dedim Mehtap'a. Zaten karmakarışık olan durumumuzun daha da kötüleşmesinden korkuyordum. Zaman yitirmeden turuncu bir taksi durdurdum. Şeriati sokağında iner inmez sağa sola takılmadan doğru eve koştuk. Moody bizi gözetliyor olabilirdi. Ama eve geldiğimizde Moody'yi yere kapanmış ağlıyor bulduk. Ne oldu diye sordum. Nilüfer dedi Moody. Evlerinin balkonundan düşmüş. Çabuk olun oraya gidiyoruz. Hacı Baba ile Ameh Bozorg'un ikinci oğulları Murtaza ile karısı Nestere'nin 19 aylık kızlarıydı Nilüfer.